Ayrım 2.
Çocuk yorganını başına çekip iyice pusmuştu. Yüreği göğüs kemiklerini dövüyor, bu vuruşlardan bedeni sarsılıyordu. Yüreğinin gümbürtüsünden dolayı dışarıdaki sesleri neredeyse duyamaz ya da ayırt edemez hale gelmişti. Sakin olmalıyım diye telkinde bulundu kendi kendine. Anlaşılan operasyon okula yönelmişti. Soğukkanlı olmalıydı. Mücadele adamı olmanın birinci koşuluydu bu. Aklını özgür bırakacak, muhakeme yeteneğini zaafa uğratmayacaksın. Okuduğu bir kitapta böyle yazıyordu. Birazcık sakinleşti. Yüreğinin gümbürtüsü azaldı. Yorganı göğsüne dek indirdi. Hava serindi. Omuzlarının üşüdüğünü duyumsadı. Aldırmadı. Hızla düşünmeye başladı. Neler olabilirdi acaba? Orada burada unutulmuş sakıncalı bir şeyler var mıydı? Ne olabilirdi ki? Olsa olsa bir iki kitap veya okul yönetimine vermiş oldukları muhtıra örnekleri falan. Bunlar sorun olur muydu? Elbette olurdu. Her şeyden bir suç üretiyordu adamlar. Her şey bahane olabilirdi. Hızla düşündü. Önceden hesaplamışlar, hiçbir kitap bırakmamışlardı ortalıkta. Bir naylon torbaya koyup havalandırma deliklerine saklamışlardı. Etüt aralarında gizli gizli yaptıkları eğitim çalışmalarının notlarını da imha etmişlerdi. Acaba muhtıradan bir iki örnek nüsha kalmış olabilir miydi bir yerlerde? Kafasını zorladı, anımsayamadı. Böyle bir tedbirsizlik yapmazlardı ama hiçbir şey güvenceli değildi tabii ki. Birden muhtırayı okul anonsundan okudukları o muhteşem günü anımsadı çocuk. İçi gururla doldu. 12 Mart'ı izleyen günlerdeydi. Henüz sıkı yönetim ilan edilmemişti. Muhtıra sözcüğünü ilk kez generallerin hükümete verdikleri muhtıradan duymuşlardı. Generaller hükümete muhtıra verir de onlar okul yönetimine veremezler miydi? Daha önce sahip oldukları haklar ellerinden alınıyor, baskı ve keyfi uygulamalar artıyor, öğrenci birliğinin etkinlikleri kısıtlanıyordu. Eğitimin kalitesi düşüyor, evlerinden hemen hiçbir destek gelmeyen yoksul aile çocuklarının cep harçlıklarına el atılıyordu. Üstelik konferanslarda yapılan eleştirilere okul yönetimince kulak tıkanıyordu. Bir muhtıra için gereken koşullar tas tamamdı. Gizli komite spor salonunun bulunduğu bodrum katta gizli bir oturum yaparak kararını verdi. Evet, okul yönetimine bir muhtıra vermek zorunlu hale gelmişti. Günlerce muhtıranın maddelerini yazdılar. Neler girmeli, neler girmemeliydi muhtıra metnine? Girecek hususlar nasıl ifade edilmeliydi? Komite üyeleri arasında görüş ayrılıkları çıkıyor, tartışmalar yapılıyordu. Nihayet bir mutabakat metni ortaya çıkmıştı. Kabartma olarak yazılan bu metnin daktilo edilip birkaç nüsha çoğaltılması gerekiyordu. Orada da Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencisi abiler imdada yetiştiler. Çocukların kaleme aldığı muhtıra metnini düzelterek daktilo edip 3 nüsha olarak teslim ettiler. Artık sıra bu metnin okul yönetimine iletilmesindeydi. Plan şöyle yapılmıştı. Gizli komitenin aynı zamanda öğrenci birliğinin başkanı Kerem, Yalancık'tan hasta olacak ve o gün öğlen yemeğine inmeyecekti. Herkes yemekteyken muhtıra metnini okulun İngilizce dil laboratuvarında bulunan anons sisteminden bir yolunu bulup okuyacaktı. Ünlü İngilizce öğretmeni, herkesin Sir diye hitap ettiği Atilla Bey, öğlen yemeklerine gitmezdi. Öğlen saatlerini de hep evi gibi dizayn ettiği, son derece hoş bir ortam olan laboratuvarda geçirirdi. Plan tasarlandığı gibi uygulamaya konuldu. Zil çalıp herkes öğle yemeğine inince Kerem yatağından kalkarak üstünü giyindi. Kabartma olarak hazırladığı muhtıra metnini eline alıp İngilizce laboratuvarının yolunu tuttu. Atilla Bey her zaman olduğu gibi yerindeydi. Kerem kapıyı tıklatarak "Gir!" komutunu aldıktan sonra yavaşça içeri girdi. "Good morning sir," dedi. "Ne good morning'i koca kafalı, öğlen vaktindeyiz. Good afternoon diyeceksin," diye sevimli bir tonla yanıtladı onu. "Excuse me sir, good afternoon," diye düzeltti Kerem. Sohbet Türkçe devam etti. "Buyur yavrucuğum, ne istiyorsun?" diye sordu sir. Kerem kısaca açıklama yaptı. "Sir," dedi, "öğrenci birliğinin öğrencilere duyurmak istediği bir iki konu var. İzin verirseniz herkes yemekhanedeyken bunları duyurmak istiyorum." Tam o sırada kapı açıldı ve içeri büyük bir şamatayla Tuna öğretmen girdi. "Oh, how are you'lar, ne var you'lar, sir?" Tuna öğretmen son derece çekici, fıkır fıkır bir genç kızdı. Onunla sohbet etmekten hoşlanmayan veya ondan etkilenmeyen hiçbir erkek yoktu okulda. Sir de biterdi ona. Kapıdan girince otomatikman ona doğru yöneldi ve aralarında koyu bir sohbet başladı. Kerem öylece kala kalmıştı. Zaman geçiyordu. Handi ise yemekhanedekiler dağılacaktı. Bir atak daha yaptı. Sir dedi, izin verirseniz şu duyuruyu yapayım. İşi son derece önemliydi Sir'ün. Duyurunun içeriğini kurcalamadan, C-J gibi telaffuz ederek, peki yavrucuğum dedi, masanın arkasında amfi var. Kleyi yukarı doğru kaldır. 10 saniye bekledikten sonra anonsunu yap. Kerem uçar gibi gitti amfinin yanına. Eliyle yoklayıp Kleyi buldu ve yukarı kaldırdı. Mikrofonu belirli bir mesafeden ayarlayarak 10-15 saniye sonra tok bir sesle konuşmaya başladı. Dikkat dikkat! Okul Öğrenci Birliği'nin okul idaresine muhtırasını okuyorum. 6 maddeden ibaret muhtıra metnini, sözlerini tarta tarta birkaç dakikada okudu Kerem. Kendisine milyonlarca insanın önünde konuşur gibi, tarihin bir doruk noktasında durur gibi duyumsuyordu. Yüreği mutluluktan ve kıvançtan uçacak gibi çırpınıyordu. Amfinin klesine ağır bir devinimle indirdi. Onu dinleyecek durumda olmayan Sir'e teşekkür ederek koridora çıktı. Omuzundan dağları atmıştı sanki. Kuş gibi hafifti. Kulağına aşağıdan yemekhaneden bir alkış tufanı ulaşıyordu. Yapılan bu yürekli duyuru karşısında öğretmeni, hizmetlisi, öğrencisiyle yemekhanede bulunan tüm okul şoke olmuştu. Soluk almaksızın dinlemişlerdi muhtırayı. Sonra büyük bir alkış tufanı kopmuştu. Herkes ayaktaydı. Muhtıra, 10 gün içerisinde taleplerimiz doğrultusunda bir gelişme olmazsa, doğabilecek olaylardan okul yönetimi sorumlu olacaktır, diye bitiyordu. Bu ne meydan okuma, bu ne cesaretti böyle. Parmak kadar çocuklar, koca koca adamlardan daha yürekli çıkmışlardı. Alkış, otomatiğe bağlanmış gibi dakikalarca sürdü ve birden kesildi. Herkes kendi arasında muhtırayı, öğrenci birliğini ve bundan sonra olabilecekleri tartışmaya başladı. Ta ki alba yemeklisi okul müdürünün lafları birbiri üzerine devirerek hızlı hızlı konuşan sesi duyuluncaya kadar. Müdür kendi odasındaki anons sisteminden gürlüyordu. Koridorda duyduğu ayak sesleriyle hayallerinden sıyrıldı çocuk. Ayak sesleri yatakhaneye doğru geliyordu. Diğer çocuklardan uyananlar da olmuş, kendi aralarında ürkek ürkek fısıldaşıyorlardı. Birden yatakhanenin kapısı gürültüyle ardına dek açıldı. Başlarında okul müdürü olduğu halde bir grup asker içeriye doluştu. Koridorun floresan ışığıyla yarı aydınlanan yatakhanede ilerleyen silüetler çocuğun ranzasının önünde toplaştılar. "Bu mu?" diye sordu tok bir ses. "Evet bu," diye karşılık verdi müdürün tanıdık sesi. Ansızın üzerindeki yorganın çekilmesiyle çırılçıplak ortada kaldığını duyumsadı çocuk. Elbette çıplak değildi, pijaması üzerindeydi ama o yüzlerce insanın önünde çırılçıplak teşhir ediliyormuşçasına utanç karışımı bir korku duyuyordu. Bariton bir erkek sesi emretti. ''Çabuk kalk ve dolabının başına geç.'' Çocuk derhal doğruldu, döndü, ranzadan aşağı sarktı. Alt yatağa basarak aşağıya atladı. Çıplak ayaklarının temas ettiği beton soğuktu. Birden ''Soğuktan mı, korkudan mı?'' içi titredi. Ayaklarıyla terliklerini aradı, buldu. Sonra terliklerini sürte sürte asker grubunun arasından geçip koridora çıktı. Öğrencilerin dolapları yatakhaneye sığmadığı için koridor boyunca sıralanmıştı. Her dolabın üzerinde sıra numarası yazılıydı. Öğrenciler kabartma olan bu numaralara göre kendi dolaplarını kolaylıkla bulurlardı. Gerçi artık dolapların yeri ezberlendiğinden çoğu kez bu numaralara ihtiyaç da kalmamıştı. Çocuk dolabının önünde durdu. Pijamasının cebinden çıkardığı bir küçük anahtarla dolabı açtı. ''Sen şöyle dur.'' diye çocuğu kenara çekti bariton sesli subay. Sonra dolabın içinde hummalı bir arama başladı. Didik didik ediyorlardı dolabın içini. Çocuğun çamaşırları, elbiseleri, eşyaları birbirine karışmıştı. Sonra arama tamamlandı. Bir sessizlik çöktü ortalığa. Bir kağıt hışırtısı duydu çocuk. Bariton sesli subay el yazması bir kağıdı okuyordu içinden. Arada bir de hımm çekiyordu belli belirsiz. Birdenbire çocuğa dönerek talimat verir gibi bir tonla "Bu Hacım Kemal kim ulan?" diye soruverdi. Kerem beyninden vurulmuş gibi oldu bir an. "Hacım Kemal, Hacım Kemal" diye mırıldandı kendi kendine. Nasıl olabilirdi? Nasıl böyle bir hata yapabilirdi? Aklı almıyordu. Kendi açtığı çukura kendisi düşmüştü işte. 6 ay kadar önceydi. Salih'le baş başa verip kendisine deli divane tutkun olan Safiye'nin bu umutsuz aşktan kurtarılmasına ilişkin bir plan kurmuşlardı. Kerem de boş değildi Safiye'ye karşı. Ama o bir devrimciydi. Büyük davaların adamıydı. Üstelik Türkiye koşullarında geleceği de belirsizdi. Safiye'yi belirsiz bir geleceğe ortak etmeye, ona acılar çektirmeye ne hakkı vardı? Çocukçaydı ama son derece temiz niyetler taşıyan bir plandı kurguladıkları. Sözde Kerem'in Hacım Kemal adında bir arkadaşından bir mektup gelecek. Bu mektupta birlikte öldürüp gizlice gömdükleri bir köy ağasının izine rastlandığından, her an jandarmanın ulaşabileceği ihtimali karşısında kendisini koruması gerektiğinden söz edilecekti. Bu mektup bir biçimde Safiye'nin eline geçecek, o da Kerem'in nedenle acımasız bir katil olduğunu öğrenerek ondan nefret edecekti. Oysa Salih'in kaleme aldığı bu mektup onlara da çocukça gelmiş olmalı ki hiçbir zaman Safiye'ye ulaşmayacak, fakat şimdi anlaşıldığına göre Kerem'in dolabının bir köşeciğinde unutulup kalacaktı. Kerem'in zihni arı kovanı gibiydi. Ne diyebilirdi karşısındakine? Uydurma bir mektuptur dese inanırlar mıydı? Safiye'den söz etse, Salih'i tanık gösterse, hayır hayır, Safiye'yi böyle ayağa düşüremez, Salih'in başına iş açamazdı. Bir gün polise düşersen, inanılacak ve sonuna kadar direnebileceğin bir planın da yoksa, her şeyi inkar edeceksin, sonuna kadar inkar edeceksin. Hay Allah, nereden okumuştu bunları? Şimdi hiç anımsamıyordu ama doğruydu. Sonuna kadar inkardan daha mantıklı bir seçenek yoktu şu anda. Bilmiyorum efendim diye karşılık verdi subaya. Bir tokat aşk etti subay suratına Kerem'in. Bilmiyor musun? Bilmiyorsan bu mektubun ne işi var dolabında? Bilmiyorum efendim diyebildi yeniden. Bilmiyorsun ha, çok geçmez öğrenirsin diye bağırdı subay. Sonra yanındaki askere götürün şunu diye emretti. Ah Cemil, benim canım kardeşim. Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen hala belleğimde capcanlı taşıdığım, düşlerime hüzünlü bir sitemle girip yüreğimi acıtan sevgili dostum. 23 yıl geçmesine rağmen hala bugün senden söz edildiğinde yahut yalnız anlarımda bir şiire esin kaynağı olurcasına yüreğime düştüğünde nasıl yakıcı bir özlem basıyor beni bilemezsin. Ölümün bir 23 Mayıs günündeydi. Bütün gün bir tiyatro sahnesinde rol oynar gibi dolaşmıştım. Düşte gibiydim. Sana karşı yine benim ölümümde senin duyumsayacağın şeyleri duyumsamış ve törenler bitinceye kadar gözyaşlarıma sahip olmuştum. Çünkü zaman zaman öyle konuşurduk. Metin olmalıydık. Dosta düşmana karşı dimdik ayakta durmalıydık. Zayıf yanımızı belli etmemeliydik. ODTÜ'de yapılan tören sırasında seninle ilgili konuşma yapma görevi doğal olarak bana düştüğünde bir ara hıçkırıkların boğazıma düğümlenmesi dışında bir falso yapmamıştım görevimde. O gece odamda yalnızken hıçkırıklara boğulmam bir falso sayılmaz tabii ki. İnan hiç kimsecikler tanık olmadı. Peki neden düşlerimde benimle konuşmuyorsun Cemil? Bana kırgınlığın, gücenikliğin nedendir? Neden hiç gülmüyorsun karşılaştığımızda? Oysa ne çok gülerdik bir araya geldiğimiz zaman. Dudakların gerilir, gamzelerin çukurlaşırdı. Bir top patlaması gibi dökülürdü kahkahalar ağzından. Bana kırgınlığın, gücenikliğin nedendir Cemil? Vallahi konuştuğumuz gibi planlayıp konuştuğumuz gibi yapmıştım her şeyi. Bir tek elimde değildi benim, senin bir trafik kazasında ölümün. Oysa mücadelede dimdik ayakta ölmeyi kurgulamıştık. Sitemlerin bundan dolayıysa lütfen bağışla beni. O gün seni yalnız bıraktığım için, belki de ilk kez yalnız bıraktığım için. Ama onun dışında her şey tamamdı. İnan tam sana yaraşır biçimdeydi. Bütün ODTÜ seni anma törenindeydi. Herkes, şoförler, kantin işçileri bile alçak gönüllü devrimciyi uğurlamak için oradaydılar. Herkes ağlıyordu Cemil. Bir ben ağlamadım. Boğazıma düğümlenen hıçkırıkları tuttum ve ağlamadım. Körler okulundaki törende bir kahramandın minicik öğrencilerin gözünde. Sanki tiyatrodaydık, sanki epik bir oyun oynanmaktaydı. Her şey gerçeküstü cereyan ediyordu. Bu yüzden tören kesmedi bizi. Dostlarla yine burada, yine bu eski mekanımızda bir araya gelmeyi, gerçek bir anma yapmayı kararlaştırdık. Planımızı okul müdürüne söyledik. Kabul etmiş gözüktü. Gözüktü diyorum çünkü bir hafta sonra liseli, üniversiteli, çalışan Cemil dostlarıyla birlikte Körler Okulu'na geldiğimizde müdür fikir değiştirmişti. Olmazdı. Okul siyasi bakımdan çok karışıktı. Cemil'in görüşlerini benimsemeyen ülkücü öğrenciler ne derlerdi? Oysa sen, devrimci ülkücü, tüm öğrenciler tarafından sevilen bir kişiydin. Öğrencinin faşisti komünisti olmaz. Onlar önce bir eğitimlerini tamamlasınlar, sonra bir tercihte bulunurlar derdin. Tüm bunları müdüre boşuna anlattık. Sadece köz dinledi ve makam arabasına atlayıp okulu terk etti. Nereden bilecektik? Kararlılığımız karşısında acize düşüp sıkı yönetime bizi şikayet etmeye gideceğini. Biz okula girmekten vazgeçip anma törenini yıllar önce üçlü beşli kol kola voltalar vurup dolaştığımız arka bahçede yapmaya karar vermiştik. İnanamazsın Cemil, bizim ölçülerimize göre müthiş bir kalabalık ve büyük bir heyecan vardı o gün arka bahçede. Üniversiteli, liseli dostlarımız, çalışan işçi memur arkadaşlarımız, Körler Okulu'nun ilk ve orta kademesinden onlarca öğrenci oradaydılar. Senden söz etmek, seni yad etmek için oradaydılar. Bu öğrencilerin %80'i bugün engelli hakları mücadelesinin içerisinde bulunuyorlar, biliyor musun Cemil? Birçoğu avukat, öğretmen, psikolog, sosyolog, işçi, memur, hepsi de seni en sıcak duygularla anımsıyor. İlk sözü ben aldım, seni anlattım, senin alçak gönüllü, halkçı yanını, o işçiyle, köylüyle, gecekonduluyla, sıradan öğrenciyle derhal dost ve derttaş olan sevecen tavrını. Bilime ve öğrenme aşkına verdiğin önemi, ODTÜ'de öğretim üyesi olarak kalma yolundaki arzunu ve elverişsiz koşullara rağmen İngilizcenin yanı sıra Fransızcayı da nasıl öğrendiğini, ta ortaokul sıralarındayken yazdığın Yörük adlı şiirinden, yoksul orman köylüsü ailenden ve ırgat baban Ali amcadan söz ettim. Ne çok severdin aileni, ne çok titrerdin kardeşlerinin üzerine. Okusunlar ve aileyi yoksulluktan bir an önce kurtarsınlar diye. Hiç unutmuyorum, bu yüzden lisede bile her yaz bir yerde çalışır, ailene para gönderirdin. Tam sözümün orta yerinde bir hareketlenme oldu ortalıkta. Koşuşan ayak sesleri, silah mekanizmalarının çıkardığı metalik çınlamalar, tedirgin bir atmosferi egemen kıldı. Aynı anda iki silahın sırtıma dayandığını duyumsadım. İnanmayacaksın ama Cemil, ne kıpırdama diyen oldu, ne de bir vuruşta beni yere deviren. Ben sözümü hiç kesmeden, bıraktığım yerden sürdürürken, onlar sanki anma töreninin doğal özneleriymiş gibi saygıyla dinlediler. Ta ki anma törenimiz bitmiştir arkadaşlar diyene kadar. İşte o zaman karakola kadar bizimle geliyorsun, komutu duyulabildi. Gidelim dedim. Fakat ne mümkün. Körler Okulu öğrencileri, o minicik kızlar erkekler etrafımı sarıp, biz de geleceğiz diye tutturmazlar mı? Cemil, görecektin o anı. Görecektin güvenlik güçlerinin bağırtısına çağırtısına, ittirip kalkmasına direnen o minik kahramanları. Güvenlik güçleri baş edemeyince, tamam herkesi götürüyoruz diye karar verdiler ve kollarından tutulup tutulup öğrenciler cemselere atıldılar. Çoğu ilkokul ve ortaokul öğrencisi olmak üzere 49 kişiydi gözaltına alınanlar. İlk durak çiftlik karakoluydu. Önce bodrum kattaki izbe nezarethaneye tıkıldılar. Sonra neden illegal bir toplantı yaptıkları, kendilerini kimin kandırdığını sorgulayan dayak faslı başladı. Cemil, yine inanmayacaksın, öğrencilerden hiçbiri tek bir isim vermedi. Bunlar 10 ile 15 yaş arasındaki çocuklardı. Benden söz etmelerinde hiçbir sakınca olmadığı halde direndiler. Bu tablo polisin vicdanını da kanatmış olacak ki, polis memurlarından biri gizlice gelip, milletvekili ya da bakanlar arasında bir tanıdığımız olup olmadığını, ismini verirsek dışarıdan telefon edebileceğini söyledi. Yıl 1979, hükümet Ecevit hükümetiydi. Maraş katliamı nedeniyle ilan edilen sıkı yönetim dönemiydi. İçimizden Akaccan'ın babası Halil amca, O zaman ünlü Süleyman Genç'in arkadaşıydı. Süleyman Genç'e haber vermesini rica ettik vicdanlı polis memurundan. Gerçekten helal süt emmiş bir adammış doğrusu. Süleyman Genç'i aramış ve bilgilendirmiş. Bizler komiserin Süleyman Genç'i kim tanıyor sorusundan, bir de dayağın kirp diyene kesilmesinden anlamıştık bunu. O gece küçük öğrencileri ertesi günü geri getirmek üzere imza karşılığında körler okulunun müdürüne teslim ettiler. Geriye kalanları da Emniyet Sarayı'nın 5. katına yolculadılar.